Ayrım 11.
Gender ile kimyasal bilimler arasındaki yaklaşık bir ilişki varsa bile genetik bilimlerin haritasının kromozomların fiziksel taslağı üzerine oturtarak çıkarılmasıyla üçüncü soruya yanıt aranabilir. Çok yakın zamana kadar verili bir bedensel özelliğin izini bu özelliğin gelişen organizmadaki nihai kaynağı olan genetik maddenin lifine ya da söylene gelen adıyla DNA kadar sürecek dolaysız ve genel geçer bir yöntem bulunamamıştı. Genetik haritanın çıkarılmasında dahiyane denebilecek her tür dolaylı yöntem denenmişti. Bu yöntemlerin ardındaki temel fikir toptan devralınan özellikler takımının ayırt edilmesine bağlıydı. Cinsel üremede anne hücreden gelen genetik maddenin yarısı, genlerin yeni bütünlüğünü oluşturmak için baba hücredeki genetik maddenin yarısıyla yeniden birleştirilir. Böyle bir yeniden birleşmede her tür farklı birlik biçimlendirilebilir. Birçok kuşaktaki yeniden birleşmelerin istatistiklerine bakarak hangi çift karakterlerin genetik maddede birbirine yaklaştıkları konusunda oldukça iyi tahminler yapmak mümkündür. Çünkü bunlar birbirinden uzak olanlara göre soy çekmeye daha çok meyilli olacaklardır. Bu tür çiftlerin yüzlercesi üzerine sabırla çalışarak bir kromozom taslağının genetik haritasını çıkarmak olasıdır. Sonraki gelişmelerin iki yönü ortaya çıkıyor. Genlerin düzenini belirlemenin ve bunların kromozomsu madde üzerindeki dizilerini yerleştirmenin daha dolaysız bir yolu bulunabilir miydi? Eğer genler fiziksel olarak bu şekilde yerleştirilirlerse, DNA'nın boyunu basitçe kısaltıp, ardından tekrar ekleyip, kimi genleri çıkarıp, yerlerine başkalarını koymanın yöntemleri geliştirilebilir miydi? Bu bölümde anlatılacak deney her iki soruya da en azından ilkece olumlu yanıt vermişti. Yakov ve Wolman bir gen dizisinin düzeninin az ya da çok dolaysızca nasıl belirleneceğini gösterdiler. Ayrıca genetik maddenin tekil hücrelerin DNA'sından çıkarılmasını ve oraya doğrudan girmesini düzenleyen bir mekanizmanın varlığını da keşfettiler. Deney. Yakov ve Wolman'ın genetik maddenin bir hücreden diğerine doğrudan nakledilmesi için geliştirdikleri yöntemi izleyebilmek için bir ön bilgiye gerek var. Bu arada bazı teknik deyimlerin de konuya girmesi zorunlu görünüyor. Bazı istisnalar dışında bitkiler ve hayvanlar farklı türden işlemler altında teker teker hücreler halinde üretilirler. Hücreler basit bölünmeyle yani mitozla çoğalırlar. Kardeş hücreler türemiş oldukları ana hücre ile tamamen aynı genetik kuruluşa sahiptirler. Bunlara bitkisel hücreler adı verilir. Diğer işlem, ana ve baba olacak bir çift hücre gerektirir. Ana baba özelliğine sahip her hücrenin genetik maddesinin yarısı gametleri oluşturmak için her bir uca göç eder ve her iki hücre ikiye bölünür. Her biri tam bir dölün üremesi için gerekli genetik maddenin yarısını içerir. Ana baba özelliği olan her bir hücreden birer gamet, bir çift oluşturmak üzere bir araya gelir, birbiriyle kaynaşır, her biri genetik maddenin toplam bütününe kendi yarısını katar. Bu işleme mayoz adı verilir. Sadece mitozla bölünebilen bazı hücreler vardır. Mayozla bölünen hücrelerin genetik maddenin iki bütünleyicisine bir bütün halinde sahip olmaları gerekir. İki kromozom dizisi olan hücrelere diploid hücreler denir. Bütün halinde tek kromozom dizisi olanlara ise haploid adı verilir. Haploid hücreler yalnız mitozla bölünebilirler. Bakterilerin çoğu haploiddir. Dolayısıyla mitozla üremelidirler. Sonuç olarak mayoz bölünmedekine benzer bir genetik karışımın oluşabilmesi için herhangi bir yol yok gibidir. Eğer mayoz olmasaydı denilebilirdi ki bir bakteri lifinin başka bir life kalıtımsal karakterlerini aktarması olanaksız olurdu. Ancak 1920'li yıllarda zehirli ölü zatürre bakterilerinin zehirlerini bir şekilde zehirsiz canlı liflere geçirebildikleri gösterilmişti. 1952'de Hayes bilinen bir bakterinin Escherichia coli çok küçük bir kısmının hücre bölünmesi ve üremesinden bağımsız olarak kalıtımsal karakterini geçirebildiğini keşfetti. Watson ve Crick'in keşifleri açısından bu, DNA molekülünün bir parçasının bir bakteri hücresinden diğerine doğrudan geçirildiği şeklinde anlaşıldı. Hayes, genetik maddeyi sadece bu maddeyi alabilenlere bağışlama eğiliminde olan Escherichia coli'nin liflerine ayırt edebildi. Hayes, bağışlama özelliği olana F artı, kabul etme özelliği olana FX adlarını verdi. O zamana kadar hiç kimsenin F artı faktörünün ne olabileceği konusunda pek bir fikri yoktu. Aşağı yukarı aynı zamanlarda Cavalli Sforza, aynı tür bakterinin çok daha bağışlayıcı aktif bir lifini belirledi ve buna HFR ya da yüksek frekanslı bağış High Frequency of Donation lifi adını verdi. HFR lifleri F artı lifleriyle karşılaştığında sonuç genetik maddeyi F-eksi hücrelerine daha yüksek bir eğilimle bağışlayan bir lif oluyordu. Çoğu bakteride genetik madde bir halka oluşturur. Üreme çatallaşan halkada zayıf bir noktada başlar. Yarılma sonradan tüm halkanın çevresi boyunca gerçekleşir. Halka kendisi de kendi çevresine sarılmış bir çift ip olan kimyasal DNA maddesinin bir lifinden oluşur. Çatalı olağanüstü bir hızla dakikada 11 devir yaparak açar. Kimi zaman çatalın oluşmaya başladığı zayıf nokta aktif bir uçtan kopar ve bir köken oluşturur. Halkanın bu şekilde kopması sadece HFR ve F artı hücrelerinde görülür. Bu DNA'nın kendi moleküler öğeleri gereği olur ve bu şekilde soya çekebilen bir karakter meydana gelir. Bir F-eksi hücresine bitişik bir hücrede kırılma olduğunda aktif köken kendi asıl hücresinden çıkarak ve kendisine yapışık olan DNA ipinin kalıntısını da çekerek bitişik hücreye geçme eğilimindedir. Araya sokulan parçalar genetik kuruluşunu doğrudan değiştirebilecek şekilde F-eksi hücrelerinin DNA'sına girebilir. Yakov ve Wolman alıcı hücrenin içine çekilen verici DNA parçası üzerindeki genlerin düzenini anlamak için bu olgudan yararlandılar. Başlıca deney teçhizatı bir mutfak mikseriydi. Eğer araya girme işlemi durdurulabilirse ve ipin aktif ucundaki F-eksi faktörü tarafından içeri çekilen lif kırılabilirse az sayıda gen yavaşça içeri çekilebilecekti. Her gen alıcı hücrenin DNA'sına yapıştıkça bu DNA'nın protein üretme kapasitesini değiştirecek ve böylece tüm hücrenin davranışını değiştirecekti. Buna göre verili bir işaretleyicinin yani alıcı hücrenin davranışı üzerinde belirli ve tanınabilir bir etkisi olan gen HFR'den HF-eksi hücresine geçme sayısı ile HFR kromozomu üzerindeki işaretleyicinin yerleşimi arasında belirli bir ilişkinin olması gerekir. Deney tekniği çok basitti. Yakov ve Wolman doğru kombine edilmiş bakteri liflerinden bir kültür karışımı elde ettiler. HFR'den F-eksi hücresine genetik madde aktarımının tamamlanması için yaklaşık 2 saat geçmesi gerektiğini önceki deneylerden biliyorlardı. Sadece alıcı içine çekilen kısa bir verici DNA parçası ile işlemi durdurmak için mutfak mikserini çalıştırıp karışımın içine daldırıverdiler. Böylece kırılgan DNA liflerini fiziksel olarak kopardılar. Karışımı seyrelterek yeniden olabilecek herhangi bir teması önlemiş oldular. HFR'den F-eksi hücrelerine hangi özelliklerin geçtiğini görmek için elde edilen karışımı her birkaç dakikada bir test ettiler. Hücreleri kapatarak yani içinde sadece HFR lifini yok edecek bir madde olan besleyici pelti içine koyarak sağ kalan F-eksi hücrelerindeki HFR davranışlarını test edebildiler. Yakov ve Wolman'ın gösterdiği gibi tüm parça aktarılıncaya dek uç kısım yani O, orijin anlamına gelen ilk önce giriyor, bunu T artı L artı işaretlerin özel bir kombinasyonu 8 ya da 9 dakika arayla izliyor. Sonra sıra kromozom üzerindeki dizilişlerine göre ve bunlar arasındaki uzaklıkla orantılı sürelerle diğer işaretlere geliyor. Bu yaklaşık 35 dakika sürüyor. Böylece işaretleyicilerle birleştirilen karakterlerin kazanılması parçanın geldiği DNA hücreleri üzerindeki işaretleyici genlerin fiziksel taslağının düzenine ilişkin mükemmel bir harita verdi. Ev sahibi hücrelerin DNA halkası üzerindeki farklı noktalarını kırmaya sürükleyecek şekilde farklı vesilelerle işaretleyicilerin HFR DNA'sı ve F artı liflerinde farklı noktalarla ilişkilendirilmesinden yararlanarak DNA zinciri yapısının büyük bir kısmı doğrudan belirlenebilir. Değişik bakteriyel hücre liflerince kullanılan enerji üzerinde çalışarak Yakov ve Wolman bu bölümde özetleyeceğim genetik naklin şemasını çıkarmak için daha ötede dolaylı bir kanıt bulabildiler. HFR hücrelerini aç bırakıp F-eksi lifini besleyerek nakil işlemini durdurabildiler. Buna göre sadece HFR hücreleri nakil işleminin başlangıcında enerji tüketiyorlardı. Ancak bir kez temas kurulduktan ve ipler kırıldıktan sonra ipi çekmek için gerekli güç F-eksi hücrelerinden kaynaklanıyormuş gibi geliyordu. Temasa hiç izin vermeyen ya da çok az izin veren Ancak nakil işleminin zengin karışımında başlatılmış olduğu, donma noktasının biraz üzerine kadar soğutularak verici DNA parçasının içeri çekilmesinin durdurulduğu seyratik karışımda, karışımı yaklaşık 37 dereceye kadar ısıtıp nakli tekrar başlatabildiler. Bu deney, başka önemli bir fikrin doğmasına yol açtı. Daha önceki kimi örneklerde yeni bir olgunun keşfi, söz gelimi manyetik sapma, bilim adamlarını açıklamalar icat etmeye zorlamıştı. Manyetik etkileri açıklamak için Norman ve Gilbert, manyetik bir alanın varlığını öngören bir öneride bulundular. Bu tür tuhaf bir şeyi ayrıntılarıyla tasavvur edebilmek çok güçtür. Çünkü hiçbir deney alanı kendi içinde muhtemelen gösteremeyecek gibi gelir. Ne var ki Jacob ve Wolman'ın deneyi tuhaf bir etkiyi ortaya çıkaran, bir bakteri lifinden diğerine karakter aktarmayı düzenleyen mekanizmayı açığa çıkardı. Burada açıklayıcı varsayımın az çok dolaysız bir testini yapabiliriz. Elektron mikroskobuyla bir haploid bakteri ile diğer arasındaki boşluk doldurularak narin DNA iplerinin gerçek fotoğrafı çekilebilir. Bu fotoğraflar çok dolaylı ve geçerliliği bizim genel şemayı kabul etmeye hazır olmamıza bağlı olan bir çıkarımlar ağı aracılığıyla genetik nakli mekanizmasını doğrudan belirleyen gerçek deneye yeni bir boyut ekler. Jacob ve Wolman'ın ustamlamasındaki her adım varsayımsal ve tümden gelinseldir. Diyelim ki bir DNA parçası içeriye çekildi. Ne ummalıyız? İşte deneyde ve ona ilişkin araştırmalarda test edilenler beklentilerdir. Sadece elektron mikroskobu ile çekilen fotoğraflar yardımıyla sınanabilir beklentilerin ardındaki varsayımların az ya da çok doğrudan kanıtlanmasıyla ustamlama döngüsü tamamlanabilir. 13. J.J. Gibson, algı mekanizması. James Gibson 1904 yılında Ohio'da McConnellsville'de doğdu. Aile sofu kilise mensuplarından oluşuyordu. O da onların inançlarına uygun olarak yetiştirildi. Ancak yetişkin olduğunda bu inançlara sadık kalmadı. 1928 yılında doktorasını alıncaya kadar Princeton Üniversitesi'nde eğitimini sürdürdü. Smith Koleji'de yıllarca çalıştı. O zamanlar Smith özellikle kadınlar için kurulmuş bir enstitüydü. 1932 yılında Eleanor Jack ile evlendi. Eşi de psikologtu. Bundan sonraki çalışmalarının büyük bir bölümünü onunla birlikte yürüttü. Gibson'ların işlerini evde de sürdürmeleri belki de ünlü pasta kalıplarının bulunmasına neden olmuştur. Smith de yıllarca çalıştıktan sonra Gibson'lar Cornell Üniversitesi'ne geçtiler. Savaş nedeniyle verilen duraklamalar ve yurt dışına yapılan birkaç uzun seyahat dışında James Gibson yaşamının geri kalanını burada geçirdi. İkinci Dünya Savaşı süresince pilotlar için hazırlanan etkili bir eğitim programıyla ilgili olarak hava kuvvetlerinde çalıştı. Uçakların piste indirilme talimatında devrime yol açan keşfiyle tanındı. İniş açısı ne olursa olsun paralellik göstermeyen tek nokta, yani uçak yere inerken çevredeki başka şeylerle ilişkisini değiştirmeyen tek nokta, uçağın inişte temas edeceği noktadır. Bu insanın algı sürecinde geometrik sabitlerin oynadığı rolü keşfetmek için büyük bir fırsat yaratmıştı. Gibson'ın çalışması bir ana soruna odaklanıyordu. İnsanoğlu şeyleri algılamayı nasıl beceriyor? Hemen hemen tüm araştırma çabalarını hasrettiği bu başarı koşulların sistematik keşfiyle gerçekleşiyordu. Michael Faraday gibi büyük deneycilerin yolu izlenerek programın yönü belirlendi ve dönüş noktası derin bir kuramsal fikirle desteklendi. İnsanlar yapılanmış bir dünyayı, bu dünyadaki hayatı idame ettirmek için gelişmiş algı sistemleriyle aktif olarak inceliyorlardı. Emekliliğinde New York Devlet Üniversitesi'nin komşu kampüsünde açılan yeni bir disiplinler arası lisans programının başlangıcında görev alarak faaliyetlerini sürdürdü. 1979 yılının Aralık ayında yaşama veda etti. Algı üzerine ilk çalışmalar. Gibson'ın deneylerinden önce algı üzerine yapılan çalışmalar yaygın ama deneysel incelemelere uygulanmamış varsayımlara dayanıyordu. Algının aslında pasif bir süreç olduğu düşünülüyordu. Duyu organlarının duyarlı yüzeyleri, söz gelimi gözler retina, tamamen uyarı alıcıları olarak düşünülüyordu. Algı psikolojisi dünyadaki şeylerle insan deneyimi arasındaki ilişki üzerine kurulmamış, duyu organlarında algılanan şeyin etkileri ile algıladığı şekliyle nesne arasındaki ilişki üzerine kurulmuştu. Derinlemesine girerek 1870'lerden başlayan araştırma eğilimlerini izleyerek uyarı genel olarak dış dünyadan retinaya geçmektedir. Retinadaki yakınsal uyarının doğası deneylerde bağımsız değişken olarak kullanılabilir ve tahmin edilebilir gibi sözleri toparlayarak çalışmalarını sürdürdü Gibson. Algı süreci ya da algı eylemi bir bütün olarak algılanan şeye indirgeniyordu. Algıya ilişkin temel kuramın felsefi versiyonunda, duyu verisi kuramı adıyla anılan öğretide, algılandıkları şekliyle şeyler duyu verilerinden oluşan mantıksal yapılardı. Geleneksel bilgi kuramında algı, organize görsel, işitsel veya dokunma ile ilgili alanlardan yapılmış duyuların veya duyu öğelerinin bir düzenlemesi olarak düşünülüyordu. Algılandığı şekliyle bir domates, dokunma, tat ve diğer duyularda da bulunan farklı renk ve tonlardaki kırmızı beneklerin düzenli bir toplamı olarak düşünülüyordu. Algıya ilişkin deneysel çalışma yöntemi bu varsayımları izledi. Deneyici, özneyi fiziksel olarak zorlamak dahil saf bir alıcı durumuna getirmek için pasif durumda tutabilmeliydi. Algının tümünü oluşturduğu düşünülen öğeler birer birer eklenirler. Bu araştırma programının sonuçları hem muğlak hem de irkiticiydi. Katı bir çerçevede ve tamamen pasif bir durumda tutulan özne, dünyayı şeylerin dünyası olarak algılamadığı gibi kısa bir süre sonra herhangi bir şeyi algılamaktan vazgeçiyordu. Bu sıra dışı keşif, geleneksel yöntemlerle ortaya konulan varsayımlarda kökünden yanlış bir şeylerin olduğu konusunda psikologları uyarmalıydı. Psikoloji bütün bilimsel uzmanlıkların en tutucusudur. İşte bu yüzden algı üzerine çalışan araştırmacıların 19. yüzyıl sonlarında yapılan türden deneylerden şaşmamalarını anlayışla karşılamak gerekiyor. Başarı, sorunun kalbine inen bir dizi çalışmayla, eski çalışmalarda kullanılan yöntemlerin dayandığı varsayımları soruşturmakla kazanıldı. Gibson'ın varsayımı. Eski kuram şöyle özetlenebilir. Duyular, duyu kanalları olarak düşünüldüğünde bunları uyaran enerjilerin ve pasif alıcıların var olduğu düşünülür. Bu hayvanların ve insanların nasıl duyu algılarına sahip olduklarını açıklamaz. J.J. Gibson, The Senses Considered as Perceptual Systems, sayfa 3. Yeni kuramın temeli basit ama derin bir gözlemdi. Uyarım enerjisinde birçok değişiklikler olurken, organizma çevresinde hareket eden belirli bir uyarım enerjisinin yüksek düzeyli değişkenleri, yani belirli oranlar ve uyumlar sabit kalırlar. Gibson'ın fark ettiği gibi, bu değişmezler çevrenin daimi özelliklerini tekabül ederler. Eğer durum buysa, değişiklikleri belki de hareket eden ve kendi duyu organını fiziksel dünyanın kimi değişmez özelliklerine doğru yönelten organizmanın duyumlarda ortaya çıkardığı değişimlerde aramak gerekir. Bu temelde Gibson yeni bir kuram formüle etti. Aktif gözlemci değişen duyumlara rağmen değişmez algılar toplar. Gözlerin, ağzın ve ellerin hareketleri değişmeyi sürdürüyor gibidir. Duyumun kaynağı da veri girişi düzeyinin değişmezlerini algı sistemi düzeyinde zaman üzerinden yalıtmak için böyle yapar. Kısaca değişen duyumlar arasındaki ilişkilerde aktif olarak değişmezler arayarak çevremizi incelemeyi öğreniriz ya da böyle yapmaya programlanmışız. Bu değişmezler fiziksel dünyanın daimi yapılarını temsil ederler. Göründüğü kadarıyla pasif olarak algılamıyoruz ve duyumsal öğeleri algı nesnelerinin yapılarına otomatik olarak entegre etmiyoruz. Büyük pasta kalıbı deneyi. Gibson, dahice tasarlanmış birçok deneyi izleyerek yeni kuramın yararlarını göstermeyi tasarlıyordu. Bunlar arasında en ikna edici ve zarif olanı, şekil algısındaki değişmezleri araştırırken incelemenin rolünü göstermesiydi. Deney, çoğu mutfağın sağlayacağı belirli gelişlerden başka bir şey gerektirmiyordu. Kurabiye hamurunun kesilmesinde kullanılan metal bir pasta kalıbı seti. Gibson'ın öncü çalışmasına dek, psikolojik deneyler aktif duyulardan çok her zaman pasif olanları araştırıyordu. Müller yasasını, uyarılan her sinir belirli bir bilinçli niteliğe sahip olur ve algıların duyumlardan yapıldığı uyarılan her sinire karşılık bir tane varsayımına dayanan bir taktikti bu. Ancak duyular algı sistemleri olarak düşünüldüğünde söz gelimi el, duyarlı bir deri, eklemlerde hareketi kaydeden alıcılarla birlikte hareket eden parmaklar ve bilek içeren bir sistem olarak düşünüldüğünde çevre değişmezleri algılanan hareketlerin ve şeylerin değişmez yapısal özelliklerine tekabül eden ve sinirsel yapıları uyaran sürekli değişen duyumlar arasından seçilebilir. Okuyucunun yapabileceği basit bir deney bunu hemen gösterecektir. İnsan başını bir yandan bir yana hareket ettirirken dünyayı sabitmiş gibi algılar. Ancak çok açıktır ki gözün ardındaki retina üzerinde oluşan görüntülerin ya da hareket eden merceklerce düşürülen görüntülerin hem şekil hem de konum itibariyle değişmesi gerekir. Ama yine de dünya sabitmiş gibi algılanır. Ne var ki hareket eden bir şey başın üzerinden geçerse Kafa görece sabitse, retinaya düşen görüntülerde benzer değişiklikler olabilir. Ancak bu kez dünyadaki şey hareket ediyormuş gibi görünür ve kafa durağın başvuru çerçevesi olarak kabul edilir. Algıdaki bu ayrım, retinaya düşen görüntülerde meydana gelenlere dayandırılamaz. Büyük pasta kalıbı deneyi bu düşünceyi bir kademe ileriye götürür ve onu dokunma ile ilgili deneyimlere uygular. Bu, nesnelerin şekilleri ve dokularını elle hissetmeyi olanaklı kılan duyumdur. Şeklin dokunma duyusuyla algılanmasının deri üzerine uyarıcı örnekler eklemekten kaynaklanmadığını göstermek için pasta kalıbı deneyi yapılmıştı. Deney, şeklin algısının bir algı organı ya da sisteminin, elin ve bağlı olduğu kolun aktif kullanımının ürünü olduğunu gösteriyor. Uyarı örneklerini ve bağlı yönelimleri değiştirmek, yapının değişmezlerini belirlemede, dünyanın gözlemcileri ve inceleyicileri olarak aktif insan unsuruna yardım ediyor. Burada elimizde çeşitli şekiller var. Her biri geometrik şekil itibarıyla diğerinden farklı. Her birini kenarlarının sayıca ve boyutça farklı olmasından, kenarlarının farklı açılarda birbirini kesmesinden ayırt etmek mümkündür. İlk deneyde şekiller, elin derisi üzerine belirli bir basınçla bastırıldı. Bu pasif durumdu. Deneye katılan kişinin eli bir süre tutularak yapılan işlem ona gösterilmiyordu. Bu durumda deneye katılanlar deney sayısının %29'unda kalıpların şekillerini doğru olarak tanıyabildiler. Ancak aktif durumda deneye katılan kişiye istediği biçimde şekli tanıma izni verildi. Böylece duyarlı deri ile nesne arasında göreli bir hareket elde edebilmek için parmaklarını aktif olarak kalıp üzerine gezdirebildiler. Ayrıca aktif belirleme bilek, el ve parmak eklemlerinin yönelimlerini değiştirmişti. Aktif durumda deneye katılanlar, deneylerin %95'inde şekilleri doğru olarak saptadılar. Bunun çarpıcı bir gösteri olduğu söylenebilir. Ama geriye kalan olanağı ortadan kaldırmak için ek bir deneyin daha yapılması gerekiyordu. Pasif durumda el, avuç içi yukarı gelecek şekilde tutuluyordu. Pasta kalıbı, avuç içinin duyarlı derisine bastırılıyordu. Aktif durumda pasta kalıbıyla temas kuran çoğu zaman parmak uçlarıydı. Şimdi aktif durumda daha üstün sonuçların aktif incelemeden kaynaklanmadığı ileri sürülebilir. Çünkü deneyim kazanılan uyarı örneklerinin pasifçe ayırt edilmesinde parmak uçlarındaki derinin üstünlüğü de söz konusu olabilir. Bu olasılığı ortadan kaldırmak için her pasta kalıbı ile avuç arasına sanki elin kendisi şeklin çevresinde dolaşarak onu aktif olarak inceliyormuşçasına göreli bir hareket vermek gerekliydi. Bu durumda elin ve kolun tüm algısal sistemi tamamen yüklenmez. Çünkü şekli değiştirmek kapasitesi ile birlikte parmakların keşfedici gücü kullanılır. Pasta kalıpları bir kez daha avuç içlerine bastırıldı. Ama bu kez hafifçe döndürülerek. Bu yöneltmeler sahte bir keşif türü yarattı. Bu durumda deneye katılanlar deneylerin %72'sinde kalıbın şeklinin doğru olarak belirlediler. Bu çarpıcı sonuç için en iyi açıklama kuşkusuz algının değişen örneklerinin bir şekilde şeklin algısını belirlediği olmalıdır. Bunun nasıl olabildiğinin en ekonomik açıklaması tam da değişmezlerin algısı fikridir. Deride değişen duyumlar boyunca kalıp şekillerinin geometrik özellikleri, kalıp döndürüldükçe kenarların, açıların oran ve orantısındaki kimi değişmezlerle sunulan sabitlerdir. Dokunma duyusu der Gibson, uyarıcı neredeyse tamamen formsuz olduğunda nesnenin formuna iyi denk düşer. Uyarıcı nesnenin formunun tasarımını sabitse denk düşme daha zayıftır. Aktif dokunuşta keşfedici parmak hareketinin rolü öyleyse duyum akışındaki değişmezleri yalıtabilecektir.